Kitabın adı Ölüm Yargısı. Yazarı Nora Roberts. 21. Ayrım, 13. Bölüm. Eve, kuleye girdiğinde enerjik ve savaşa hazır hissediyordu. Polis şefi Tibble, burayı sağlam ve ara sıra acımasız olabilen bir elle idare ediyordu. Polislerin çoğu Tibble'dan korkardı. Eve, ona saygı duyuyordu. Teğmen Dallas? Tibble, masasının arkasında değil önünde duruyordu. Adamın tarzı, duruşu, Eve'in aklına Rourke'u getirdi. Ayakta durması, odada oturan insanların ve onları bu odaya getiren durumun üzerinde bir kontrol kazanmasını sağlıyordu. Şefin işaretiyle Whitney ve iç işlerinden Bayliss'in arasına oturdu. Feeney, Roth'un oturduğu koltuğun en uzak köşesine tembelce gömülmüştü. En azından öyle gibi gözüküyordu. Görüşmeye yasa dışı kimyasallar, 128. birimde odaklanan bir iç soruşturmaya dair elime ulaşan bilgilerle başlayacağız. Şef Tibble, bu soruşturmanın benim bilgim dışında başlatıldığı ve yürütüldüğü konusunda itirazımı belirtmek istiyorum. Tibble, başını Roth'a sallayarak, itirazınız dikkate alındı dedi. Ancak İçişleri'nin soruşturması yapılan birimin sorumlusunu haberdar etmeme yetkisi var. Ancak, sert bakışlarını bu kez Bayliss'e çevirmişti, komutanı ve beni böyle bir soruşturmadan haberdar etmemek o yetkiyi aşıyor. Efendim? Bayliss ayağa kalkmaya yeltenmişti ki Tibble ona oturmasını işaret etti. Eve, iyi bir hamle diye düşündü. Küçük kemirgeni yerinde tut. Bayliss yerine oturdu ama yanakları hafifçe kızarmıştı. Efendim, İçişleri bir soruşturma büyük gizlilik gerektirdiğinde teknik prosedürleri geciktirme yetkisine sahip. Eldeki bilgiler değerlendirildikten ve bilgi sızıntısı ihtimali üzerine tartışıldıktan sonra bu soruşturmanın bir süre İçişleri ve seçilen memurları arasında kalması kararlaştırıldı. Anlıyorum. Tibble'ın koltuğuna oturup arkasına yaslanırkenki tavrını izleyen Eve, gülüşünü bastırmak zorunda kaldı. Peki bunu kimin kararlaştırdığını sorabilir miyim? Konuyu ben ve birimimin bazı yüksek rütbeli üyeleri ele aldı efendim. Anlıyorum. Yani kendi aranızda emir komuta zincirini hiçe sayma kararı aldınız. Evet efendim. Bayliss dik ve inatçı bir tavırla konuşuyordu. Bahsettiğimiz sızıntının o zincire de sıçradığına inanmamızı gerektiren sebepler vardı. Diğer bölümleri haberdar edersek soruşturmayı başlamadan bitirmiş olurduk. O halde Komutan Whitney'in de bölümünüzün şüphelendiği kişiler arasında olduğunu anlıyorum. Hayır efendim. Hatta ben de iç soruşturmanızın bir parçasıyım. Bayliss ağzını açtı ama zeki bir hamleyle kapatarak beynine biraz daha zaman kazandırdı. Efendim, kesinlikle şüphe altında değilsiniz. Artık değil ha? Tibble, ipek gibi bir sesle onun cümlesini tamamladı. Çok rahatladım. Ama ben ve komutan kural ihlalleri ve çeşitli suçlardan temize çıktığımız halde yine de bizi bu soruşturmadan haberdar etmediniz. Roth kısık bir sesle, soruşturma değil cadı avı dedi ve Bayliss'in sert bakışlarıyla karşılaştı. Soruşturma tatmin edici şekilde sonuçlanana kadar bunun gereksiz olduğunu düşündük efendim. Neden hatalı olduğunuzu size açıklayayım mı? Bayliss maruz kaldığı delici bakışların altında eziliyordu. Hayır efendim, hatamızın farkındayım ve Şef Tibble emredildiği üzere bahsi geçen soruşturma ile ilgili tüm evrak ve dosyalar ofisinize teslim edildi. Şu anda Teğmen Dallas'ın sorumluluğunda olan cinayet davaları ile ilgili tüm veriler de dahil olmak üzere değil mi? Bayliss'in yüzüne tekrar inatçılık çöktü. Efendim, iki konunun birbiriyle alakasız olduğu görüşündeyim. Öyle mi? Sizin görüşünüz Teğmen Dallas? Efendim, benim görüşüme göre ise Yüzbaşı Bayliss yargılama konusunda bir hata daha yapıyor. Her ikisi de 128. birimde görevli olan iki polis memuru, bir hafta içinde aynı kişi tarafından öldürüldü. Bir tanesinin Teğmen Mills'in iç işlerinin soruşturması altında olduğu ve rüşvet almak, delillere müdahale etmek ve bir davayı baltalamaya çalışmaktan suçlu olduğunun ortaya çıkacağına inanıyorum. Dedektif Cohley ise iç işlerinin yönlendirmesiyle rüşvet alan bir NYPGT polisi olarak gizli göreve katılmayı kabul etti. Operasyonun bu boyutu makul karşılanabilecek olsa bile İçişleri'nin Cohley'nin statüsünü gizlemeye devam etmesinin cinayet soruşturmasını baltaladığına inanıyorum. İçişleri'ne kendisine ait bir soruşturmayı korumak adına bir cinayet soruşturmasını tehlikeye atma yetkisi veren bir kuraldan haberim yok. Ben de öyle bir kuraldan haberdar değilim, Yüzbaşı. Operasyonumuz çok hassas bir noktadaydı. Bayliss kötü bir şekilde gevelemeye başlamıştı. Sandalyesinde dönerek bakışlarını sertçe Eve çevirdi. Bak, Kohli bu görevi kendi isteğiyle kabul etti. Kimse ona baskı yapmadı. Ekstra görev ve ekstra maaş istiyordu. Hayatının tehlikede olduğuna inanmamız için ortada hiçbir neden yoktu. Ama Araf'taki pozisyonu gereği bizi bir şekilde Riker'a ulaştıracağına inanmamız için çok neden vardı. Eve, Riker'ın Araf'la ne ilgisi olduğunu sormak istedi ama buna cesaret edemedi. Burada şimdi olmazdı. Peki ya öldüğünde yüzbaşı? Ölümü konusunda yapabileceğimiz bir şey yoktu artık ama Kohli'nin durumunu muhafaza eder ve soruşturma yetkilisine onun da kirli bir polis olduğunu sızdırırsak 128'deki diğer kaynaklara da ulaşabileceğimizi düşündük. Rod, benim adamlarımdan birini kullandınız diye bağırdı. Sadece benim birimimde mi Miz gibi bir adam var? Rüşvet alan polisler sadece benim birimime has bir şey değil. Sende epey fazlası var ama. Bana yanlış bilgi verildi. Eve hızla araya girmişti. Bu bir kural ihlalidir. Bunun ötesinde, her şeyin çok çok ötesinde, öldürülen bir polis memurunun cinayet davasını çıkmaza sürüklemeye çalışmak, üstelik ölen polisi yem olarak kullanmaya devam ederek bunu yapmak mide bulandırıcı. Benim kat'i görüşüm, Kohli'nin görev başında öldürüldüğüdür. Ve buna lanet saygını göstermen gerekiyordu. Whitney, Teğmen diye mırıldandı ama sesi sert değildi. Bu kadarı yeterli. Hayır efendim, yeterli değil. Eve ayağa kalktığında Tibble da bir şey demedi. İçişlerinin bir varlık amacı var. Çünkü kötü bir polis hepimizi lekeler. Ama tenekeden bir masabaşı polisi, otoritesini kullanarak emrindekileri prosedürü ihlal etmeye yönlendirerek bir cinayet soruşturmasını kendi çıkarına göre çarpıtıp kendi atını koşturmaya karar verdiğinde peşinde olduğunu iddia ettiği polisler kadar kirlidir. Çizgiyi aşıyorsun. Bayliss de ayağa kalkmıştı. Beni bu şekilde karalayabileceğini mi sanıyorsun? Ben 15 yıldır teşkilatı temiz tutmak için çalışıyorum. Sen de sütten çıkmış ak kaşık değilsin Teğmen. Kocanın Riker'la bağlantısı derine gömülmüş olabilir. Ama ortaya çıkarılamayacak kadar derinde değil. Senin bu davada bile olmaman gerekliydi. Whitney sessizce, hemen memurumu rahat bırakacaksın dedi. Tek elini kaldırarak Bayliss'e doğru ilerlemeye başlayan Feeney'i de durdurdu. Teğmen'in kişisel hayatı ya da profesyonel becerileri konusunda hiçbir yorum yapmayacak, yaptıklarını da geri alacaksın. Eğer kendime kişisel suçlamalarda bulunma lüksünü verseydim, Teğmen Dallas'ın yarısı kadar dürüstlüğe sahip olmadığını büyük bir keyifle söylerdim. Ama bu lüksü kullanmayacağım. Şef Tibble, konuşmak için söz istiyorum. Tibble, ellerini açarak, buyurun komutan, dedi. İçişlerinden gecikmeli olarak teslim alınan belgelerin incelenmesi ışığındaki kanaatim, Yüzbaşı Bayliss'in çok ciddi biçimde yetkisini aştığı ve disiplin cezası alması gerektiğidir. Dahası, bahsi geçen dosya ve veriler analiz edilirken ve iç soruşturmanın devam mı edeceği, yoksa sonlandırılacağı mı karara bağlanırken, Yüzbaşı Bayliss'in görevden uzaklaştırılmasını teklif ediyorum. Bayliss, Riker'ı besleyen polisler var, diyerek itiraza başladı. Bu ağı ortaya çıkarmak üzereyim. Tibble bakışlarını ona çevirdi. Öyle de olsa yüzbaşı, düzen olmadan adalet olamaz. Özellikle de o adaleti sağlamaya yemin etmiş bizlerin neden olduğu bir düzensizlik kabul edilemez. İzne çıkacaksınız. Maaş ve ödemelerin askıya alınması olmaksızın. Disiplin cezası düşünülecek. Sendika temsilciniz ve özel avukatınızla temasa geçebilirsiniz. Çıkabilirsiniz. Şef Tibble, çıkabilirsiniz yüzbaşı. İnanın ben de şu anda kişisel yorumlarımı kendime saklamakta zorlanıyorum. Bayliss dişlerini sıkarak topukları üzerinde döndü. Odadan hızla çıkarken gözlerinden ateş saçarak Eve baktı. Yüzbaşı Rod, efendim konuşabilir miyim? Rod hızla ayağa kalkmıştı. Birimime ilişkin soruşturma ile ilgili dokümanların şahsıma da kopyalanmasını istiyorum. Adamlarım şüphe altında, birimin büyük baskı altında. Yüzbaşı Rod, birimin berbat halde. Talep reddedildi. Biriminin statüsüne dair tam bir analiz ve eksiksiz bir rapor için yarın öğlene kadar zamanın var. Şu andan itibaren birimini şahsi işim addediyorum. Yarın öğlen o raporla birlikte bu ofiste olacaksın. Evet efendim. Şef Tibble. Evet yüzbaşı. Bu durumun tüm sorumluluğunu kabul ediyorum. Miz benim kontrolüm altındaydı ve ben o kontrolü hakkıyla sağlayabildiğimi iddia etmeyeceğim. Eğer bu durum açıklığa kavuştuktan sonra istifamı isterseniz hemen... Şu an vakitsiz ifadeler kullanmayın yüzbaşı. Yarın öğlen buradasınız. Evet efendim. Rhodes odadan çıktığında Tibble tekrar masasına oturdu. Şimdi Teğmen, sen bu karmaşaya ne kadar batmış durumdasın ve iç işlerindeki kaynağın kim? Bu ismi bana vermen gerekli. Bu bir emirdir. Efendim, boğazıma kadar batmış durumdayım ve emrinizi yerine getiremeyeceğim için çok üzgünüm ama kaynağımın adını veremem. Tibble Whitney'e baktı. Anlaşılan sana $50 borçluyum. Komutanın emir verdiğimde bana ismi söyleyeceğine inandığım için saf olduğumu söyleyerek benimle iddiaya girdi. Her neyse, yüzbaşı Rhodes için derinlikli bir soruşturma yaptığın dikkatimi çekti. Evet efendim, Cohley ve Miz cinayetleri soruşturması dahilinde bir araştırma başlattım. Aynı kişi tarafından öldürüldüklerine ve failin bir polis olduğuna inanıyorum. Anlıyorum. Bu oldukça ciddi sonuçları olabilecek bir suçlama. Evet efendim. Rhodes'tan mı şüpheleniyorsun? Birimin idarecisi o. Onu göz önüne almamak ihmalkarlık olurdu. Onu sorguladım, verilerini inceledim ve olasılık değerlendirmeleri yaptım. Peki sonuç? 60'larda. Düşük ama çok sıkıntılı. Soruşturmadaki adımlarını sorgulayarak ne kendi vaktimi ne de seninkini harcayacağım. Şu anda değil, diye devam etti. Ama Teğmen, kocanın Max Riker'la profesyonel ya da kişisel bir bağlantısının olup olmadığının ve varsa bu bağlantının bu ofisin ne kadar ilgilendirdiğinin cevabını istiyorum. Kocamın Max Riker'la herhangi bir iş bağlantısı yok. Ancak anladığım kadarıyla bir süre önce, 10 sene kadar önce birlikte bazı işler yapmışlar. Peki kişisel bağlantılar? Bu daha zordu. Riker'la görüşmem sırasında edindiğim izlenim Rourke'a karşı kişisel bir kini olduğu yönünde. Açık olarak ifade edilmese de gayet net ima edildi. Rourke başarılı bir iş adamı ve epey dikkat çekici bir adam. İyi, daha net ifade edecek bir kelime bulamıyordu. Bu statüsü belli tipte şahıslarda öfke ve kıskançlığa neden olabilir. Ancak Riker'ın Rourke'a güttüğü bu potansiyel kinin bu ofisi etkileyeceğine inanmıyorum. Dürüstsün Dallas ve oldukça dikkatlisin. Politik ölçüde dikkatli ve gördüğüm kadarıyla bunu söylemem seni rahatsız ediyor. Eve, biraz efendim, diyebildi. Kurbanların kanunsuz ya da kanunsuz olduğu düşünülen polislerken, başka bir polis arkadaşın olabilecek bir katilin peşinde olmak konusunda hislerin ya da sadakat duygunda çelişkiler var mı? Hiç yok. Kanun ve düzen Şef Tibble, biz kanunu idame ettiririz. Yargılayacak ve hüküm verecek yetki ve donanımımız yok. Güzel cevap. Onunla gurur duymalısın Jack. Teğmen, diye devam ederken, Eve, duyduğu yorumun şaşkınlığını yaşıyordu hala. Komutanına bütün verileri rapor edecek ve bütün gelişmelerden haberdar edeceksin. Şimdi işinin başına geri dön. Evet efendim, teşekkürler. Eve, kapıya doğru ilerlerken Tibble, son bir şeyi daha dedi. Bayliss, senin derini yüzmek isteyecektir. Mümkünse çıplak ellerle. Evet efendim, farkındayım. Ama bunu ilk isteyen kişi o olmayacak. Kapı kapandığında Tibble tekrar masasının başına döndü. Çok pis bir iş bu Jack. Süpürgeleri alıp biraz temizliğe başlayalım. 21. ayrımın sonu. Sayfa 227. Devamı 22. ayrımda.